Ayrım 22, sayfa 208. Süreyya Tunç'a göre mektepte boşuna vakit geçirmeye lüzum yoktu. Mektep, sermayesi olmayan aciz insanlara mahsus bir çeşit kolay ekmek fabrikasıydı. Oraya gidenler, kabiliyetsiz, mücadeleden yoksun insanlardı. Halbuki kendisi iliklerine kadar mücadeleciydi. Oğlunun da tıpkı kendi gibi olmasını istiyor, bunun için de mektepten kopmasını temenni ediyordu. Hayata ne kadar erken atılırsa, hayatın mantığını o kadar erken öğrenirdi. İnsanlara lazım olan da buydu. Bir mücadeleden ibaret olan hayatın mantığını belirlemek. Yani bu mücadelenin gerekli silahlarıyla silahlanmak. Lise müdüründen bir mektup aldı. Okudu. Yırttı attı. İkinci derken üçüncü mektuplar. Onları da yırtıp attı. Fakat dördüncü mektupta öfkeden kuduracak hale geldi. Elinde mektup, bürosunda hırslı hırslı dolaşıyor, gidip gitmemek arasında bocalıyordu. Gitmeye karar verdi. Lise müdürü, burundan sıkma kelebek gözlük, lacivert papyon, tepe saçları adam akıllı dökülmüş iri başıyla masasında azametli azametli oturuyordu. Süreyya Tunç kapıyı usulen vurup da müdürü o vaziyette görünce büsbütün içerledi. Ayda pek pek 2-300 lira arasında bir para kazanabilen kıl kuyruğun, kendi gibi ayda birkaç bine para demeyen birini ayağına kadar getirtmesi olur saygısızlık değildi. Üstelik aldırdığı da yoktu. Önündeki kağıtlara başını eğmiş, bakmıyordu bile. Koltuğa kendini bıraktı. Altın kaplama sigara tabakasını çıkardı, bir sigara yaktı. Müdür, kelebek gözlüğünün üstünden baktı nihayet. Adam bacak bacak üstüne atmış, sigarasını yakmıştı bile. Peki ama kimdi, neciydi, niçin gelmişti? Efendim, dedi. Süreyya Tunç küçümseyerek, ''Talebelerinizi de bu türlü hareket etmelerini mi öğretiyorsunuz müdür bey?'' dedi. Müdür şaşırdı. ''Anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bir misafir gelince böyle mi davranılır?'' Bürokrat müdür yumruk yemişçesine sarsıldı. ''Ne demek istediğinizi iyice kavrayamadım. Yanınıza bir misafir gelirse ne türlü hareket edileceğini bilmez değilsiniz herhalde. Hem davet edersiniz, hem de bir takım ıvır zıvırla meşgul olarak misafirinizi manen tesirinizin altına almak istersiniz. Müdür kelebek gözlüğünü çıkardı. Gözlerini kırpıştırarak baktı. Niçin teşrif etmiştiniz? Bilmem. Tuhaf. Daha tuhafı niçin çağrıldığımı bile bilmiyorum. Müdür yumuşadı. Çabucak anlaştılar. Ama içerlemişti. Oğlu hakkında kaç vakittir edindiği intibaları, bu sene sınıfı geçmek şöyle dursun, İmtihanlara bile girme hakkını kaybetmek üzere olduğunu önemli belirtti. Süreyya Tunç, müdürü alayla dinledikten sonra, ''Demek'' dedi, ''imtihanlara girme hakkını da kaybedecek ha?'' ''Maalesef öyle. İmtihanlara girmezse ne olur? Sınıfta kalır. Sınıfta kalırsa, müdür hala saf, gelecek sene aynı sınıfa devam etmek zorunda kalır.'' dedi. ''Bu yüzden kıyamet filan kopar mı dersiniz?'' Müdür kulak memelerine kadar bir ıstakoz gibi kızardı. Kopmaz beyefendi, kopmaz ama evet, hayata bir sene geç atılır. Tek mahsuru bu mu? Değil şüphesiz. Mektep dışında başıboş, uygunsuz arkadaşlardan kötü huylar kapabilir. Mesela içkiye alışır, kumara alışır, kötü kadınlara alışır. Bütün bunları yapmazsa, yani ne içki içer, ne kumar oynar, ne de kötü kadınlara alışmazsa, 1000-2000 sene yaşar mı dersiniz? Müdürün tepesi attı nihayet. ''Yanlış kapı çalmışım beyefendi.'' dedi. ''Affedersiniz.'' Süreyya Tunç kalktı. ''Umarım ki mektuplarınızla beni daha fazla rahatsız etmezsiniz.'' ''Emin olabilirsiniz beyefendi.'' Küstü adamı unuttu. Fakat Süreyya Tunç son bir yumruk atmış olmak için kapıda durdu. ''Sizin koca bir ay çalışıp devletten aldığınız parayı daha şimdiden oğluma cephe açlı olarak veriyorum müdür bey.'' Çıktı. Müdürle konuştuklarını akşam oğluna ayrıntısıyla anlattı. Kamuran kahkahalarla gülerek babasının boynuna sarıldı. Demek ıstakoz gibi kızardı ha. Odaya Melek Hanım girdi. Ne o? Deminden beri baba oğul. Keklik gibi şakayıp duruyorsunuz. Neye gülüyorsunuz? Ne baba ne de oğul niçin güldüklerine dair tek kelime söylemediler. Melek Hanım bir parça da bu yüzden içerliyordu Kamuran'a. Babasına kendinden çok yakın diye. Gerçi o da Haldun gibi öz evladıydı. Ama niçin babasının sakalı altında bu kadar çok giriyordu? Bu yüzden onlara sık sık içerliyor, başını alıp alıp komşulara gidiyordu. Komşuları içinde en çok sevdiği bitişik köşkün fabrikatör sahipleriydi, Nadir Beyler. Efkarını dağıtmak için Nadir Beylere geçti. Nadir Bey'in hanımını terasta buldu. Yüz mumluğun altında beyaz hasır iskemlesine oturmuş, yumuşak tirşe renkli bir yünden kaza görüyordu. Zaman zaman dertleştiği bitişik komşusunu görünce çok sevinerek yerinden kalktı. ''Buyurun Melek Hanım, buyurun komşum.'' Melek Hanım güldü. ''Buyurduk bakalım, ne ikram edeceksin?'' ''İkram mı? Ne istersen.'' ''Sağ ol, eksik olma.'' ''Birer sütlü kakao içer miyiz?'' ''İçeriz ama ne o? Efkarlı görünüyorsun gene.'' Saçları bigudilerle zarifçe toplu kadın içini çekti. ''Sorma. Dur kakaolarımızı pişirip getireyim de.'' Elinde tuttuğu genç kız fotoğrafını uzattı. ''Sen şuna baka dur.'' Melek Hanım fotoğrafı aldı. Bilhassa gözleri harikulade, zarif bir genç kızdı. Bakışından saflık, biraz çocukluk akıyorsa da gerçekten güzeldi. Elinde olmayarak Haldun'u hatırladı. Haldun'la birbirlerine ne yakışırlardı? Az sonra iki koca fincan sütlü kakao ile gelen komşusuna sordu. ''Kim bu?'' ''Yeğenim. Allah bağışlasın, bebek gibi.'' Karşılıklı oturdular. Hanım tekrardan örgüsünü aldı. ''Kendini görsen ya.'' ''Evladım. Ağız kutu gibi. Kaşlar, burun. Allah talihini yaver kılsın bari.'' ''Okuyor mu?'' ''Okuyordu. Çalışmaya mecbur oldu. Şimdi doktorlar tebdili hava etmişler. Yakında buraya geliyor.'' Melek Hanım fotoğrafa tekrar baktı. ''Ya, demek buraya geliyor. Rahmetli abimin biricik emaneti. Başka gidecek yeri yok ki.'' ''Annesi?'' ''Annesi kocaya vardı. Çok cefakeş bir kızdır. İstanbul'da bankalardan birisinde memurdur. Bizimki çok ısrar etti. Buraya gelsin, fabrika muhasebesinde çalışsın diye gelmedi. Çok haysiyetli kızdır. Bilmem, ben çok severim. Allah bağışlasın. Seninkinden ne haber?'' Melek Hanım fotoğrafı masanın üzerine bırakıp geçti koltuklardan birisine oturdu. Ne zaman Haldun'un lafı olsa gözleri dalar, oğlunu hayal ederdi. Gene öyle oldu, mırıldandı. Mektuplarına bakılırsa rahatmış çok. Gerçekten de rahattı. Liseye adımını atışından itibaren kendini herkese sevdirmişti. Hele mükemmel voleybol oynadığı da anlaşılınca ona karşı gösterilen ilgi büsbütün artmıştı. Sonraları çalışkanlığı, güzel sesi de spordaki üstünlüğüne eklendi ve Haldun lisenin göz bebeği oluverdi. Yağmurlu günlerde lisenin sigara dumanı yüklü kantininde toplanılır, Haldun'un etrafı alınıverirdi. Haldun hiç nazlanmadan eli kulağa atar, ya Alaturka nefis bir parça yahut da alafranga bir şeylerle arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşatırdı. Öğretmenler bile böyle basık, kasvetli havalarda öğretmenler odasında can sıkıntısı içinde pineklemektense kantine gidip öğrencilerin arasında katılmayı çok daha eğlenceli bulur, kantinin sigara dumanı yüklü havasında bile aldırış etmezlerdi. İsteseler bu dumanların sebebini pekala da sorar, sigara içenleri yakalayıp idareye teslim edebilirlerdi halbuki. Etmezlerdi. Haldun'un harikulade sesi öğretmenlerdeki disiplini eritiverirdi. İlk zamanlar cumartesi paydoslarında o da arkadaşları gibi çıkıyor, sinemaya yahut stadyuma futbol maçına gidiyor, akşam da okula dönüyordu. Evci çıkmak isterdi ama geceye geçirecek kimsesi yoktu İstanbul'da. Sonraları iş değişti. Aynı sınıfta yan yana oturdukları Sedat, hafta tatilini kendi apartmanlarında geçirmesini teklif etti. Haldun şiddetle çekindi. Kimseyi rahatsız etmek istemezdi. Babası, annesi kim bilir ne derler, nasıl ayıplarlardı. Sedat temin etti. Seni asıl isteyen babam. Gerçekten de Sedat'ın o kadar övdüğü Haldun'u pek merak eden Sedat'ın babasıydı. Tahsilini Avrupa'da yapmış, güzel sanatlara meraklı Servet Bey, bilhassa güzel sese meraklı, keyif ehli bir insandı. Oğlunun bu kadar methettiği bir delikanlıyla tanışmak, şayet söylendiği gibi ise gereken her türlü yardımı yapmak istemişti. Ertesi hafta Haldun da öteki yatılı arkadaşları gibi evci çıktı. Sedat'la birlikte Maçka'daki apartmana geldiler. Haldun öyle bir karşılanışla karşılandı ki derhal endişelerinden sıyrıldı. Hele Servet Bey'in espri dolu konuşmaları Haldun'u bu aileye hemen ısındırdı. Sedat'ın annesi de babası kadar şakacı, şakacı olduğu kadar da iyi bir ev hanımıydı. Çifte çifte hizmetçiler olduğu halde mutfakta bizzat meşgul oluyor, yaptığı yemeklerle misafirini ağırlamaktan ayrı bir zevk duyuyordu. Geç vakte kadar yenildi. Servet Bey'in hususi surette Avrupa'dan getirdiği nefis köpüklü şarap bol bol içildi. Haldun'un zaten renkli yanakları, köpüklü şarabın da tesiriyle büsbütün pençe pençe oldu. Tatlı mavi gözleri buğulandı. Servet Bey lacivert papyonunu düzelterek, ''Haldun Bey'' dedi, Gerçekten de Sedat'ın anlattığı kadar tatlıymışsınız. Şimdi gelelim ses bahsine. Bakın ben biraz güzel sesi anlarım. İmtihan olmak ister misiniz? Haldun derhal razı oldu. Hay hay. O halde bir şey söyleyin bize. Ne emrediyorsunuz? Servet Bey düşündü. Gençlerin Alaturka'dan çok Alafranga ile uğraştıklarını, hatta Alafranga'yı Alaturka'ya tercih ettiklerini biliyordu. Tabii Alaturka biliyorsunuzdur, dedi. Mesela, Haldun düzeltti. Alaturka, Alafranga, nasıl isterseniz. Alaturka mı? Mesela Zekai Dede'den bir şeyler isterim. Emredersiniz. Bir Hüzzam şarkı nasıl? Fena değil. Hangisi? Mesela, ey Hüsnü Cemal, aleme sen darbı meselsin. Servet Bey umduğundan çok şey bulmuşların heyecanıyla, bravo, dedi. Bravo delikanlı. Haldun tatlı sesiyle başladı. Köpüklü şarabın tesiriyle daha ilahi bir hal alan sesi, klasik tablolarla dolu apartmanın yağlı boya zarif duvarlarında olanca haşmetiyle akisler yapmaya başlayınca, mutfakta hizmetçiler bile işlerini bırakıp kapıya çıktılar. Şarkının sonunda Servet Bey, altın madeni bulmuşların heyecanıyla, ''Yaşa, var ol!'' diye bağırdı. Şimdi de bir karciğer şarkısı. Emredersiniz, Leon Hancıyan'dan bir şey ister misiniz? Hangisi? Haldun düşündü. Mesela, bilmem ki Safa, neşe bu ömrün neresinde? Güzel, güzel ama bu makamda başka neler biliyorsunuz? Ne emrederseniz? Ya, demek bu kadar tereddütsüz. O halde Şerif İçi'den bir şeyler okuyun. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. İyi mi? Hayır, iki de turnam geliri söyle. Söylemeye başladı. Haldun ter içinde kalmıştı. Şarkının sonunda Sedat'ın annesi araya girdi. Kâfi artık Servet. Yazık değil mi çocuğa? Bak nasıl terledi. Haldun terini silerken, ne beis var efendim, dedi. Başka bir şey emrediyor musunuz? Servet Bey ince çerçeveli gözlüğünü çıkarıp camlarını hohladı. Beyaz ipek mendiliyle ağır ağır silerken, evet, kâfi, diye söylendi. Ben tahsilimi Avrupa'da yaptım. Batı musikisini, bilhassa Batı musikisinin büyük ustalarını da çok severim. Ama ne olursa olsun şarklı tarafım ağır basıyor. Çünkü damarlarımda akan kanın içinde Dede Efendiler, Rahmi Beyler, Zekai Dedeler filan var. Ne olursa olsun bu silinmiyor. Çeşni olarak Batı musikisi ama kendi benliğimizin, aslımızın, kökümüzün ve milli varlığımızın, daha doğrusu tarihi haşmetimizin. Sarhoş olmuştu. Karısı yanına gitti. Servet Bey'in sarhoşluğu çok fenaydı. Kolay kolay olmazdı. Sarhoş olması için coşması, hala şiddetle bağlı bulunduğu mazisini hatırlaması lazımdı. Annesi tarafından mensup olduğu sarayı hatırlamıştı şu anda. Başını masaya çaprazlama koyduğu kollarının üzerine indirdi. Çeyrek saat böylece kaldıktan sonra kendine geldi. Özür diledi. Sonra evet dedi. Bizim kendi musikimiz. Birçok gençlere bakıyorum. Boogie boogie, mambo filan. Evet o da lazım ama asıl lazım olan bizim kendi sesimiz. Milli varlığımızı yapan bu sestir. Bu ses. Kapının zili deli deli çalmaya başladı. Servet Bey, deli geldi gene, dedi. Hizmetçiler, arkalarından hanımefendiyle Sedat koştular. Az sonra gıcırdayan bir ses kalabalığı halinde Sedat'ın büyük bir tüccarla evli ablası salona girdi. İri simsiyah gözler, hafifçe esmer, albenili ten, uzun boy, incecik bel, zarif bacaklar. Bıktım, bıktım bu adamın elinden babacım. Ne olursunuz ayırın beni bundan. Servet Bey kollarını açmıştı. Handan heyecanla koştu. 5-6 yaşındayken olduğu gibi kendini babasının kucağına attı. Baba kız sarmaş dolaş oldular. Sonra babasının dizine oturdu. Babacığım, Emre kızım, beni ayır bu adamdan. Niçin yavrum? Bilmem, sevmiyorum. Annesi araya girdi. Buldukça bunuyorsun Handan. Adamın eli ne kadar açık, sana vizon bile aldı. Handan babasının kucağından hırsla kalktı. Vizonu başında parçalansın anne. Sen de mi aşkı vizonla filan karıştırıyorsun? Sevmiyorum, sevemiyorum. Aa, kim bu güzel çocuk? Niçin beni tanıştırmıyorsunuz onunla? Kafasından kocası, vizon, annesi, babası, apartman her şey silinivermişti. Yıllar yılı rüyalarına giren erkek karşısındaydı. Elini uzattı. Sedat onları birbirlerine tanıştırırken Servet Bey kahkahayı atmıştı. Gördün mü hanım? Kız nasıl ispat ediyor benim kızım olduğunu? Ne demek o? Ağzının tadını biliyor. Aşk olsun. Ben ağzımın tadını bilmez miyim? Bu sefer hepsi kahkahalarını bastılar. Haldun kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesildi. Fakat kuvvetli erkek eli hala Handan'ın yumuşacık avuçları arasındaydı. Çekmek istedi. Handan bırakmadı. Uzun kirpikli iri gözleri hazla yumulmuştu. Ne güzel çocuktu. Sarı kıvır kıvır saçları, mavi gözler, duru beyaz ten, boy, poz, geniş omuzlar. Zarif lacivert kostümü içinde şaraptan pençe pençe kızarmış yanaklar. Hadi kızım, pek daldın, sofraya gelsene. Tatlı bir rüyadan uyanır gibi babasına döndü. Dalmamak kâbil mi babacığım? Handan masaya yaklaştı. Haldun'un ikram ettiği iskemleye otururken delikanlıya kendinden geçercesine baktı. Çok mersi. Rica ederim. Servet Bey el çırptı. Kızlar, küçük hanıma tabak, çatal, bıçak. Koşturuldu. Handan aç değildi. Canı içki de istemiyordu ama içecekti. Yanı başında oturan sarı saçlı, mavi gözlü, geniş omuzlu delikanlı için içecek coşacaktı. Babasının doldurduğu şarap bardağını aldı. Haldun'un saatine bir nefeste dikti. Sonra ikinci, üçüncü. Tabak dolusu önüne sürülen mezelere bakmıyordu bile. Geç vakit salona geçirmişti. Handan sesinin metini işittiği delikanlıdan bir alafranga tango istedi. Haldun bunu da Alaturka'da olduğu gibi rahat bir ustalıkla söyledi. Alkışlandı. Sonra geç vakti kadar dans ettiler. Handan şarabın sarhoşluğu içinde kendini kaybediyor. Haldun'un kolları arasından çıkmak istemiyordu. Haldun kolları arasındaki nefis kadının farkındaydı. Ama dost evinde arkadaş ablasına karşı fena fikirler beslemek istemiyordu. Genç kadının sokuluşu, gözlerini gözlerinden ayırmayışı, hatta sımsıkı sarılışını bile iyiye yoruyor, içindeki şeytanın ayaklanmaması için kendini tutuyordu. Geç vakte kadar tatlı tatlı eğlenildi. Sonra Haldun'a yatacağı oda gösterilerek iyi geceler dilendi. Ne şen, ne şakrak, ne cıvıl cıvıl bir aileydi. Servet Bey gibi babası olmasını isterdi. Servet Bey ailesi de onu çok beğenmişlerdi. Pazartesi sabahı Sedat'la birlikte okula giderken başta Servet Bey ve Handan haftaya mutlaka beklediklerini söylediler. İlle Handan. Kapıda delikanlının voleyboldan sertleşmiş, kuvvetli elini avuçları arasına almış, bir türlü bırakmak istemiyordu. Gözleri dolu dolu, mutlaka, mutlaka beklerim, dedi. Haldun gülümsedi. Genç kadın ısrar etti. Söz ver, geleceksin değil mi? Haldun, geleceğim, demek zorunda kaldı. Ayrımın sonu, sayfa 218.